الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم
محترم müslümanlar Kur'an-ı Kerim bizim dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuzu ve saadetimizi hazırlayacak prensipleri bize getiriyor. Onları yaşamamızı bizden istiyor. Felahı günde 5 defa huzuruna gelip haşyet ve saygı dolu bir gönülle namaz kılmaya bağlıyor. Felahı hiçbir işe yaramayan, bir kıymet ifade etmeyen işlerle, malayaniyatla iştigal etmemeye bağlıyor. Felahı size verdiği bir kısım şeyleri yolunda sarf etmeye, dini o istikamette ilah etmeye bağlıyor. Ve felahı ırzınızı, namusunuzu koruma hususunda hassasiyet göstermeye, ahlaklı yaşamaya, namuslu yaşamaya, iffetli yaşamaya bağlıyor. Kur'an-ı Kerim ferdin hayatını, ailenin hayatını, milletin hayatını bunlara bağlamış ise, Allah'a tabi olan cemaate, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın arkasında olan cemaate, Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaate düşen şey, Kur'an'a kulak vermek, Resul-i Ekrem'i dinlemek, Allah'ın emrine, fermanına inkiyat etmek olacaktır. Irzınızı, namusunuzu koruma hususunda hassasiyet göstereceksiniz. İffetiniz mevzuunda hassas olacaksınız. Çocuklarınızın örfünüze, adetinize, din ve diyanetinize aykırı hava içinde yetişmesine meydan vermeyeceksiniz. Vermeyeceksiniz ki ileride başınıza bela olmasın, milletin başına bela olmasın, insanlığın başına bela olmasın. Bunun için imkan vermeyeceksiniz. Belki kayyım gibi arkasına takılacaksınız. Mütemadiyen onu takip edeceksiniz. İnhiraf edeceği noktalarda elinden tutacaksınız. Devrinin kültürüne göre, ilim anlayışına göre, seviyesine göre, malumatına göre, kalbi yapısına göre imdadına koşacak ve içini tenvire kendisini ikaz etmeye çalışacaksınız. Bu bir millet olarak milletinin istikbalini düşünen, milletinin akıbetini iyi görmeyi düşünen, milletin bütün efradı için vacip, lazım bir vazifedir. Cenab-ı Hak bu vazifeyi bizlere idrak ettirsin. Nesle onur vereceksiniz. İffet duygusu vereceksiniz. Onun yıkılmasından öyle endişe edecek ki, dünyanın yıkılması onun için o kadar endişeyi mucib olmayacak. İffetinin yıkılması endişesiyle dir dir titriyecek. adımlarını hassasiyetle atacak. Ben bir millet ferdi olarak kendime bir leke getirmiş olurum. Aileme leke getirmiş olurum. Milletime leke getirmiş olurum. Ve etrafa leke saçan, mikrop dağıtan bir unsur haline gelmiş olurum. Endişesiyle yaşayacak, yanlış bir adım atmayacak. Mikrop üreten müesseselerden geçmeyecek. Onu idare eden gruplar içine uğramayacak. O türlü topluluklar içine düşmeyecek. Zira Kur'an'ın fermanında görüyoruz ki, Sakar'a gidip dayanan, yaslanan, cehennemin sert yokuşuna sardıran cemaat, buraya gitmeleri için ortaya döktükleri dört vesileden bir tanesi olarak, وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِدِينَ diyorlar. Biz batakçılarla düşüp kalkıyorduk. Hayatında hesap ve plan olmayanlarla muaşerette bulunuyorduk. Laubalilerle, lakayıtlarla, hayatlarına malayani şeyler hakim olanlarla muaşeretimiz vardı. Mağrefemiz vardı, dostluğumuz vardı, yiyip içmemiz vardı, oturup kalkmamız vardı. İşte Sakar'a girmemize, cehennemin bu sert yokuşuna sardırmamıza sebebiyet veren hususlardan bir tanesi budur diyecekler. Kur'an anlatıyor bunu. Demek ki iffet ve namus mevzuunda hassasiyet gösterme bir Kur'an prensibidir. Mü'minun suresindeki ayette Allah Celle Celaluhu felah bulanları, kurtulanları sıralarken dünyada iyi bir millet haline gelmiş, felah bulmuş, ahirette cennete girmiş, Allah'ın cemalini müşahede etmiş, felah bulmuş, kurtuluşa ermiş, saadet elde etmiş. Bunları sıralarken, esbab-ı mucibesini sıralarken, yolunun erkanını sıralarken وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ diyor. Onlar ki ırzlarını, namuslarını koruma hususunda da hassasiyet gösterirler. Bana bir leke gelecek diye tir tir titrerler. Bu ailelerimizin içinde hüküm ferma kılmamız gereken, hakim kılmamız gereken mühim unsurlardan bir tanesidir. Sadece felsefi yönüyle, fikri yönüyle üzerinde durup sizi izac etmek, tasdik etmek istemiyorum. Bir misalle sadece meseleyi intikal ettirmek istiyorum. O misal başka zaman başka bir hadise münasebetiyle size arz ettiğim bir misaldir. Ama bugünkü mesele münasebetiyle şurada yakalayıp arz edeceğim husus ve yönü ise tamamen başkadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın saadet hanesinde ırz ve namus hususunda hassasiyet ve titizlik hüküm fermaydı. O kendisi ne kadar afif, ne kadar namuslu yaşamıştı. Öyle yaşam azmi içindeydi. Onu anlatırken bekar bir kız gibi, erkeklerin karşısında dahi buram buram ter döker ve terlerdi anlatırlar. Hazreti Ayşe, Hadice'nin karşısında izdivaç teklifini aldığı zaman sırılsıklam terler içinde kalmıştı. O kadar iffetliydi. 25 yaşına kadar yaşamıştı Allah Resulü. Evlenmemişti, izdivaç hayatına girmemişti. Bununla beraber kimse onun gözünün üstünde kaşı vardır dememişti. Falana kipliğini kaldırıp da baktın dememişti. O kadar iffetli, o kadar namuslu yaşamıştı. Hayatının sonuna kadar da bu iyice saykılanmış gibi parladı. İyice cilalandı. Zevceleri arasında dahi iffetin şahikatına yükseldi. İffet mevzuunda dahi bizim için bir örnek oldu. O kadar ki bir gün münafıkın hizmetiyle o hane içinde bir iftira hortumu esiverdi. Mustalık oğulları seferine gidilmişti. Kur'an Hazreti Ayşe'ye düşmüştü. Her gidişte zevcelerinden bir tanesi. Kur'an ona çıkar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a refakat ederlerdi. Onlar öyle arzu ederlerdi. Efendimizle beraber bulunmayı arzu ederlerdi. Ama bütün kadınları götürme, orada müşkilata badi olacağından bir tanesi giderdi. İşte o seferde de Kur'an Hazreti Ayşe'ye çıkmıştı. Buhari'de, Müslim'de vesaire sahih kitaplarda bizzat vakayı Hazreti Ayşe kendileri naklederler. Gittik, seferi yaptık, döndük. Bir yerde konakladık Medine'ye yaklaştığımız zaman. Ben hevdecimin içinden çıktım. Bir beşer olarak def-i tabi yapmak iktiza etti. Gittim, ihtiyacımı gördüm. Hevdeç'e döndüm, döndüğümde kız kardeşimden aldığım gerdanlığın düşmüş olduğunu müşahede ettim. Ve almak için, onu aramak için gittim, tekrar döndüğümde kervanın kalkıp gittiğini, göç ettiklerini müşahede ettim. Beni anlarlar da döner gelir ararlar diye bir taşın üzerinde oturdum, sabırla, tevekkülle beklemeye başladım. Benim farkıma varamamışlar, şunları anlatır bütün teferruatına kadar. O gün Resul-i Ekrem'in evinde ne ocak yanar ne de yemek pişerdi. O kadar zayıf, o kadar naiftik ki Hevdeç'in içinde benim oluşumla olmayışımı tefrik edememiş de benim üstüne koymuşlar. Ben beklemeye durdum. Ve derken gözlerimi bir uyku aldı. Kendimden geçmişim, birisinin inna lillah ve inna ileyhi raciun sesine uyandım. Yüzümü açar açma, gözümü açar açmaz hemen yüzümü peçemi kapayıverdim. Bu geriden ashab-ı kiramı takip eden, bir şey kaybolmuş mu olmamış mı buna bakan ordunun arkasından gelen Safvan ibn-i Muattil idi. Akabe'de Resul-i Ekrem'in elini sıkanlardan, Bedir ashabından bizzattı. O bu dertle herhalde ölümü çok arzu ediyordu. Kısa zaman sonra da şehit olup gitmişti, Allah'a kavuşmuştu. Resul-i Ekrem'in çok yakınıydı. Hizmet ederdi, dilini tutardı, hassasiyetiyle hizmetine koyulurdu. Çok söz söylemez ama mükemmel iş yapardı. Biz Resul-i Ekrem'in evi içinde onun böyle tanındığını görüyoruz. Beni deveye bindirdi. Deveye bindim, devenin zimamından tuttu, orduya yetiştik. Yetiştiğimiz zaman helak olan olmuştu çoktan. Hakkımda dedikodu çıkaranlar çıkarmıştı, başlarında İbn-i Übey İbn-i Selul geliyordu. Ve iki saf Müslüman da buna inanmıştı. Hamne binti Cahş ve bir de Hassan bin Sabit, bir de belki Mıstah İbn-i Üsase, Hazreti Ebu Bekir'in akrabası ve rızkını verdiği, geçimini temin ettiği zat. Ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Gafil, her şeye karşı habersiz bir insan olarak Medine'ye geldim. Dedikodu her gün büyüyormuş, farkında değildim. Bir hastalığa tutuldum. Nekahat devresinde Ummu Mıstah ile dışarıya çıkmıştım. Gittik, döndük. Gelirken başının örtüsü ayağına ilişti, düştü zavallı kadın. Demek ki o duygularla meşbu bulunuyordu. Oğlunun dahi iftiracılar arasına girdiğini düşünüyordu. Onun için dalmış çarşafına basmış ve düşmüştü. Allah Mıstah'ın cezasını versin diyordu. Ben döndüm, dedim ki sen nasıl anasın? Bedir'de bulunmuş bir Müslüman hakkında, hem evladın hakkında beddua ediyorsun. Bilmiyor musun dedi hakkında söylenenleri. Ne söyleniyor hakkında? Sana iftira ettiler diyordu. O zaman ben işi anladım. Resul-i Ekrem'in tavırlarındaki manayı da anladım. Geldiği zaman bana hasta olduğum zaman iltifat ederdi. Halbuki nasıl bunun hali diye soruyordu ondan sonra. Bu iffete bir kezzabın, bir yalancının attığı çamur çok dokunmuştu. O nezih, o afif hane sarsılmıştı temelinden adeta. Bulacaktı o eski iffet şahikasını. Ayetle teyit edilecekti. Allah elinden tutup oraya çıkaracaktı. Ama bir imtihan vardı, o imtihan görülecekti. Ben eve geldim, yine Resul-i Ekrem yanımıza geldi. Bana yine yarım iltifatta bulundu. Ben de artık bunu duyduktan sonra müsaade edersen dedim, annemin babamın yanına gideyim. Bana müsaade etti, gittim. Durmadan ağlıyordum. Kendisine atılan bir çamurdan ötürü durmadan ağlıyor. İffeti için yaşadığından ötürü, namusunu her şeyden aziz tuttuğundan ötürü, iffetsiz yaşamaktansa ölmek yey olduğunu düşündüğünden ötürü durmadan ağlıyordu. O kadar ağlıyordum ki annem babam ciğerimin çatlayacağını zannettiler. Bir şey diyemiyorlardı, onlar da bir şey söyleyemiyorlardı. O koskoca Ebu Bekir'in evi adeta cehennemden bir köşe haline gelmişti. Huzursuzluk giriyor, huzursuzluk çıkıyordu. Nihayet bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi. O başkalarıyla istişare etmişti. Mesela Üsame ile istişare ettiğinde Üsame, ya Resulallah, haşa ki Hazreti Ayşe için böyle bir şey bahis mevzu olsun demişti. Hazreti Ayşe'nin rakibi sayılabilecek Ezvac-ı Tahirat'ın arasında Zeynep binti Cahş'le istişare edince Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'nin pak damenini bundan tenzih ederim ya Resulallah demişti. Zayıf dahi olsa Ömer'in istişarede söylediği bir şey vardır, çok hoştur. Allah Resulü Ömer'e sordu. Sen ne diyorsun? Hazreti Ayşe hakkında ne düşünürsün? Ben onun afif olduğuna inanıyorum ama sen ne düşünüyorsun diyordu. Ya Resulallah müsaade edersen bir şey nakledeyim. Bir gün bize namaz kıldırıyordun. Önümüzde duruyordun. Rükûa gideceğin zaman ayağındaki ayakkabıyı çıkarıverdin namazda. Arkadaki saf çıkarınca bütün saflarda çıkarıverdiler. Siz namazı bitirdiniz. Biz size dedik ki ya Resulallah niçin ayakkabınızı çıkardınız? Siz dediniz ki bilmiyorum, Cibril bana öyle söyledi. Sonra Cibril'e sordunuz. Cibril size dedi ki ayağında senin bulaşmış bir necaset var. Bu necasetle namaz kılarsan namazın bozulur demişti. Ya Resulallah, bir namazını bozmamak için hemen bu atılan çamuru Allah sana haber verir de devlete atılan çamuru haber vermez mi diyordu. Bütün bu istişarelerden sonra Hazreti Ayşe'nin yanına gelmişti. Peygamberin gönlü kırıktı. Hazreti Ayşe'nin yanına sokuldu ve şöyle dedi. Ya Ayşe, eğer bir günah işledinse itiraf et, Allah affeder. Eğer işlemedinse Allah gafurdur, rahimdir diyordu. Seni temize çıkaracaktır. Resul-i Ekrem'in böyle deyişi, ağlıyordum o dakikada diyor, ağlamam da durdu. Istırap öyle hale geldi ki damarlarımda kanım dondu. Gözüm artık yaş çıkarmıyordu. Ne diyeyim dedim. Yüzümü kıbleye karşı çevirdim. Allah'a teveccüh ettim. Hatta Hazreti Yakup'un adını da unuttum diyor. Yusuf'un babası dedim. Yusuf'un babasının dediği gibi derim dedim. O innema eşku besti ve huzni ilallah demişti. Şikayetimi şöyle dağılıp saçılmam Allah'a şikayet ediyorum, gayrı ne diyeyim. Bu sabrı cemildi. Derdini Allah'a açma sabrı cemildi. Ben o halde Allah'a teveccüh etmiştim ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama vahyi geldiği an onu kıskıvrak yakalayan keyfiyet Resul-i Ekrem'i yakalayıverdi. Heyecanla kendinden geçmişti. Belli ki ayet nazil oluyordu. Gözlerini açtığı zaman tebessüm ediyordu. Müjde ya Ayşe diyordu. Ayet nazil oldu. Diyor ki Hazreti Ayşe, benim hakkımda bir ayet nazil olacağını hiç düşünmezdim. Ben kim, hakkımda ayet nazil olmak kim derdim. Ama hep şunu beklerdim. Bir gün Resul-i Ekrem'e rüyasında bir şey gösterilir. Allah kalbine bir şey ilham eder. Benim iffetime inanır. Katiyen kalbinden atıverir bunu. Böyle beklerdim. Ayet iftira ile gelen o cemaatin, o hizbin bir iftirada bulunması, bir isnatta bulunması sizin için, siz şer zannetseniz dahi şer değildir. Hayır vardır. Münafık ortaya çıkmıştır. Karakteri zayıf Müslüman ortaya çıkmıştır. Bir daha böyle bir vartaya düşmeyecektir o Müslüman. Kendine çeki düzen verecektir. Ulu orta herkes hakkında isnatta bulunmayacaktır. İşte bu türlü hayırlar vardır. Bu hayırları intihac etmek için Cenab-ı Hak o büyük aileyi böyle bir imtihana tabi tutmuştur. Ayet hakkımda nazil olunca, Resul-i Ekrem beşaret ve beşaşet isar edince, anam bana döndü, kalk dedi, git Resul-i Ekrem'in yanına. Bütün aile sevinmişti. Cennet numun bir hayat başlamıştı. Ben Resul-i Ekrem'e de gitmem, kimseye de gitmem dedim. Ben Allah'a minnettarım. Benim iffetim Allah anlattı dedim. Gidecekti ama küçük kırılmıştı, istiyordu ki Resul-i Ekrem hadiseleri açsın. Herkesin sözüne kulağını tıkasın, kapasın. Yani realiteyi inkar etsin. Yani dev gezen, kol gezen fitneyi görmesin. Ama buna imkan yoktu. Hazreti Ayşe iffetinden emin idi. Resul-i Ekrem de emin idi. Böyle bir minbere çıktı, bütün cemaate şöyle dedi. Ben haremimin iffetinden katiyen eminim. Ama onun hakkında söylenecek bu sözleri izale edecek, bu mevzuda bu meseleye vaziyet edebilecek birisi yok mu demişti. Sa'd ibn-i Mu'ad kılıcına dayanarak kalkmıştı. Emret ya Resulallah. Bütün bunlara rağmen Resul-i Ekrem iffetine atılan çamur karşısında hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe'nin annesi hassasiyet gösteriyordu. Babası hassasiyet gösteriyordu. Çünkü evde iffet ruhu hakimdi. İffet ve namus şuuru hakimdi. Sen kızına ve oğluna bu ruhu ve bu şuuru verdiğin zaman aynı hassasiyetle yaşayacaklar. Bir çamur atılmaması için dikkatli adımlarını atacaklar. Arkadaşın ona göre o sınır içinde seçecekler. Ona göre gidecekler, ona göre gelecek, ona göre arkadaşlık kuracaklar. Bizi ilgilendiren, meselenin ağırlığını teşkil eden noktada işte burasıdır. Ahlak şuurunun, iffet anlayışının, namus şuurunun evlerimize hakim olması. Evdeki bütün efradın, aile fertlerinin namustan, iffetten birer abide haline gelmesi. Atılacak bir çamur karşısında dahi ölümü cana minnet bilmeleri, bu hale gelmeleri. O zaman aile kendi kendine istikamet kazanacak, kendi kendine düzelecek, ırzını namusunu korumuş insanların teşkil ettiği aile olacak. Bu onun teşkil edeceği millette ırzını namusunu koruyan bir millet haline gelecektir. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri kaybettiğimiz şeref ve onuru bize iade buyururken, yolunda onu aramaya bizleri muvaffak kılsın. Yolunda onu tahsile bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ehsenel kelamu ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu festemi'u lehu ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşiril muhbitin. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de aile yuvasını erkeğin başını oraya sokup huzur bulacağı, sekineye ereceği, saadeti elde edeceği bir yuva, bir yurt olarak tavsif etmekte, ifade etmektedir. Kadın, erkeğin himayesi altında huzura, sekineye kavuşacak. Erkek, hayat arkadaşının yanı başında sükun ve itminan iktisap etmiş olacak. Kur'an'ın çerçevelediği bu ifade içinde biz aile hayatını, kalbi itminanın, huzurun, saadetin hüküm fermi olduğu bir yuva olarak görüyoruz. Binaenaleyh açların, çıplakların, susuzların, huzursuzların,
cahillerin, aile içinde huzursuzluk çıkaranların bulunduğu bir aile yuvası, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu çerçevenin dışında kalır. Bu ifadeyle bize anlatılan aile şekli, aile biçimi, o aile içinde ileride saadete ve huzura medar olabilecek nesillerin, ahvadın yetişmesine medar bir aile yuvasıdır. Meveddet, muhabbet ve rahmetin daima cereyan ettiği, daima cereyan ettiği bir aile yuvası, onun içinde kalpsiz, hissiz, duygusuz kimselerin yetişmesine imkan ve ihtimal verilemez. Yumuşak gönüllü aile fertleri arasında, birbirini seven aile fertleri arasında, muhabbet ve meveddetten dur olmayan aile fertleri arasında, yetişecek nesiller de aynı duyguyla meşbu ve meşgul olacaklardır. Onlara duygu ve düşüncelerinize verdiğiniz şeyi ileride alacaksınız. Aileye huzur getirip onları huzura kavuşturduğunuz gibi, ileride huzura kavuşacağınıza katiyen inanacaksınız. Eksiğinizi biçeceksiniz. Onlara izhar ettiğiniz beşaşeti onlardan göreceksiniz. Bütün tebessümlerinizi aynı ile alacaksınız. Dünya ve ahirette yüzünüzü kendi ektiğiniz tohumlarla siz güldüreceksiniz. Binaenaleyh eğer gülmek istiyorsanız, ileride dünya hayatında, eğer huzur ve saadete gark olmak istiyorsanız ahiret hayatında, çocuklarınızı dünyada da ahirette de size huzur getirecek, huzur verecek şekilde yetiştirme mevzuunda azm ve ikdamda bulunuz. Dişinizi, tırnağınızı sıkınız. Onların mükemmel yetişmesi için lazım gelen şartları, vasatı hazırlayıveriniz. Mükemmel yetişsinler. Allah'ı memnun etsinler. Resulullah'ı hoşnut etsinler. Ve sizleri de mesrur etsinler. Ama bugün onlar sahipsiz, kimsesiz bulunuyorlarsa, bakımdan, görümden uzak bulunuyorlarsa, ailenin içinde cehalet, anlayışsızlık hüküm ferma ise, fakru zaruret içinde herkes bir taraftan kendi rızkını temine çalışıyorsa, kutulaya mutunu temine çalışıyorsa, katiyen bileceksin ki, ileride şimdi ailenin içindeki hüküm ferma olan huzursuzluk, senin başına bin gayle açacak, seni de huzursuz edecektir. Dini hayatımız, İslami hayatımız adına öyle bir aileden esasen bir yardım umulamaz. Öyle bir aileden bir fayda beklenemez. Bununla beraber ailenin, fertlerinin beklediği şey de o aileden hasıl olmayacak. Kur'an'ın ifadelerine dikkati çekmek lazım, dikkat etmek lazım. Ben çekeyim, siz de dikkat edin. Allah Celle Celaluhu وَمِنْ آيَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden bir tanesi de sizin nefislerinizden zevcelerinizi yaratmış olmasıdır. Tıpkı onlar da sizin gibi insandır. Tıpkı sizin gibi duygularla mücehhez ve meşbu bulunmaktadır. Sizdendir, aynınızdır. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Ta siz gidesiniz onlara, onlar da sekineye eresiniz, itminana eresiniz, huzura kavuşasınız. Bakın ailenin teessüs etmesi hususunda hedef ve gaye olarak Allah neyi vaz ediyor? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Lam lam akibettir. Encam ve netice itibariyle sekineye ve itminana kavuşasınız. Ben şimdi size soruyorum. Düşünülmeden, hesap edilmeden, planı yapılmadan, fakru zaruret hesaba katılmadan yapılan bir izdivaçta ve neticesinde hasıl olan evin içinde fakru zarurette huzur ve saadet düşünmeye imkan var mıdır? İçinde açların, çıplakların, susuzların bulunduğu bir evde huzur ve saadetin bulunmasının imkan var mıdır? Dini hayatın içinde olmadığı bir aile içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? Cahillerin içinde hüküm ferma olduğu bir ailenin içinde huzur ve saadetin bulunmasının imkan ve ihtimal var mıdır? Öyleyse hakiki itminan ve sekineyi temin etmek meselesi, başta hesabıyla, planıyla yapılan bir araya gelmeye bağlıdır. Akideye dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Taksimi mesai yapma meselesine dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Siz bu vasatı, bu ortamı hazırladığınız zaman, Allah'ın tevfik ve inayetiyle O evin içinde Allah'ın kıldığı Celle Celaluhu ve ceala beynekum meveddeten ve rahmet. Sizin aranızda meveddet ve rahmet vaz etmiştir. Birbirinize şefkatli, refik, rakik ve şefiksiniz. Ve aynı zamanda birbirinizi seversiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerin hüküm ferme olduğu bir hane, tamamıyla o haneyi bu duygu ve düşünceler işgal etmişse, istila etmişse, onun içinde yetişen nesiller de öyle duygular ile meşbu olacaklardır. Onlar da merhametli, onlar da meveddetli, onlar da şefkatli olacaklardır. İşte o türlü nesillerden anne ve babaya vefa beklemek mümkün olduğu olacağı gibi vatana menfaat da beklenebilir. Aynı zamanda Allah ve Resulullah yolunda olmaları da beklenebilir. Onun için evvela vasat hazırlamak lazım. Verin ki alasınız, yapın ki elde edesiniz, ekin ki biçesiniz, hazırlayın ki burada orada neticesini göresiniz. Bunu siz hazırlayacaksınız ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle neticesini Allah size gösterecektir. Bir misalle meseleyi bağlamış olayım. Saadet asrının hemen akabinde bir sürü fitne baş gösterivermişti. İçtihada dayalı fitneler vardı. İslam'ı anlama mevzuunda teferruatta farklı düşüncelerin bir araya getirdiği kimseler, birbirlerinden kopardığı kimseler vardı. Ve bunlar karşı karşıya gelmişlerdi bir noktada. Farklı düşünceler bazen bunları birbiriyle vuruşturur hale getirmiş. İşte o zaman büyük kafalar, gönlü büyük olanlar, İslami duygu ve düşünceyle meşbu bulunanlar işe vaziyet edeceklerdi. Bunların başında Abdullah İbni Zübeyir geliyor. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yönüyle halazadesi, bir yönüyle de baldızının oğluydu. Birbiriyle akraba idiler bunlar. Hatta bir yönüyle de Hazreti Zübeyir, Hazreti Hadice'nin akrabası Zübeyir bin Avam bin Hüveyl, Hazreti Hadice'nin babasının adıdır. Bu yönüyle de Resul-i Ekrem'le ayrı karabetleri vardı. Bu temiz, bu nezih aile içinde Abdullah İbni Zübeyir tam bir İslam'ı terbiye almış. Annenin, babanın, İslam'ın, dinin, diyanetin ve Kur'an'ın kendisinden vazife istediği zaman bu vazifeyi el-hak en mükemmel şekilde yerine getirmeye müsait ve mükemmel olarak yetişmiş. Haccac zulmüyle hüküm ferma olduğu devirde Mekke-i Mükerreme'de din ve diyanet adına bayrak kaldıran Abdullah İbni Zübeyir olmuş. Hazreti Zübeyir'in, Hazreti Esma'nın oğluydu bu. Uzun zaman mukavemet etmişti. Belki o gün için hortlayan Emevi zulmünü tadil etmişti. Emeviler için de belki ondan sonra eskiye nispeten zulüm azalmaya başlamış. Medleri, cezirler takip etmeye başlamış. Eğer hak cephesinde bu türlü huruçlar ve mukavemetler olmasaydı, onlar tamamen işi serkeşliğe verecek ve akıllarına geldiği her zulmü yapacaklar. Böyle fedailerin kendilerini kurban etmesi neticesindedir ki, sel gibi gelen gelişen bu zulüm duruvermiştir. Uzun zaman dayanıverdi. Ama etrafı dağılınca tek başına mukavemet etme imkanı da kalamadı. Hele bir gün sırtından yediği bir mancınıktan gelen taşla beli de zedelenince sürüklene sürüklene yara bere içinde anasının karşısına gelmişti. Bu zat-ı mütakîn belindeki kemerin yarısını bölüp Resul-i Ekrem'in dağarcının ağzına bağlayan ve bu ad ile anılan, ondan dolayı bu şerefi ihraz eden büyük kadın Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı, büyük kızıydı. Hicret esnasında Resul-i Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir'le Mekke arasında mekik dokunmuştu. Onlara yiyecek içecek götürmüştü, arkadan takip etmişti, başkalarını oyalamıştı. Birkaç erkeğin yapabileceği işi yapmış, büyük bir kadındı. Ebu Bekir'in kızının böyle olması gerekirdi. Ama bu kadının, bu büyük kadının yetiştirdiği de Abdullah İbni Zübeyir gibi bir mert olması, civan mert olması, bir haydar olması, bir kerrar olması gerekiyordu ve oldu. Yaralı bereli aslan anasının karşısına çıkınca, etrafım dağıldı, herkes gitti, ben yalnız kaldım. geldim deyince o mübarek ana kaşlarını çatmış, ona hitapta bulunmuş. Sen utanmıyor musun demişti. Kabe'yi müdafayı bırakıp da bir çocuk gibi karşıma geliyorsun. Sütünü, emeğini haram edeceğini söylemişti ona. O zaten doluydu. O türlü duygu ve düşüncelerle meşgul bulunuyordu. Ana ben senin duygu ve düşüncelerini ölçmeye geldim. Manası şu idi. Damarlarında Ebu Bekir'den kan var mı onu anlamaya geldim. Ben ölüme gidiyorum ama dayanacak mısın? Gitmişti, savaşmıştı. O gün de tutup atmışlardı. Ana her gün girip çıkarken dar ağacından sallanan oğlunu görüyordu. Artık ne zaman bunu gömecekler diyordu, dudaklarından o dökülüyordu. Hacat kendisini çağırdığında tenezzül edip gitmemişti. Buhari'de, Müslim'de teferruatına kadar görüyoruz meseleyi. Gitmemişti zalimin ayağına. O koşa koşa gelmişti yanına. Yaptığım işi nasıl görüyorsun? Mert ana ona şöyle demişti. Sen onun dünyasını berbat ettin. O da senin ahiretini berbat etti. Bir dünyayı kaybetti ama sen ahiretini berbat ettin. Şehit olarak oğlunu vermişti. Kabe'yi müdafaa için, Kabe'yi dini müdafaa için, Kabe'yi İslam'ı müdafaa için seve seve ruhunu feda eden oğlunu şehit olarak Allah'a takdim ettiği için içi ulvi duygularla meşgul bulunuyordu. Bu yaşlı ana, dişi dökülmüş ana, ayağının takatı kalmamış ana, dişini sıkmış bu işe mukavemet etmişti. Evladına bir şeyler vermişti yetiştirme döneminde. Bir tohum atmıştı yetiştirme döneminde. Kendisinden vazife istendiği zaman o vazife istediği vazifeyi rahatlıkla alıvermişti. Ve işte asıl mesele budur. Yine Buhari ve Müslim'de şu vakayı görüyoruz. Üç kahraman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dile getirirken bunlardan bir tanesini annesine babasına itaat eden insan olarak ifade buyurur. Kapandıkları mağaradan dışarıya çıkmak için Allah'ın inayetini bekleyen bu kimseler, yaptıkları iyi bir işi vesile olarak Allah'a anlatıp da Allah'ın inayetini celbetmek isteyen bunlardan bir tanesi, annesine babasına itaat eden kimsedir. O aynen Resul-i Ekrem'in ifadeleri içinde şöyledir. Ya Rabbi, benim bir anne babam vardı. Ben dışta çalışırdım. Akşam eve döndüğümde de onlara süt getirir, kabuk takdim ederdim. Bir gün uzağa gitmiştim. Eve döndüğümde onları uyumuş buldum. Süt elimde sabaha kadar karşılarında bekleyiverdim. Onlar uyuyorlardı. Çocuklarım açız diye ayaklarımın dibinde dolaşıp duruyorlardı. Ama ben adetimi bozmamak, evlatlarımı anne babama tercih etmemek için çocuklarıma vermedim. Onları uyandırmak da içinden gelmedi. Sabah oldu, gözlerini açtılar, suyu verdim. Allah'ım, bunu sadece senin için yaptım. Senin için yaptım da şu kaya gidiversin deyip vesile yaptığını Resul-i Ekrem anlatmaktadır Buhari'de, Müslim'de. Ve taşın kaydığını ifade eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne ve baba bu duygu ve düşünceyi aşılamış ise çocuk perdedar gibi sabaha kadar karşısında duracaktır. Onun önünde koşacaktır. Gölgesini, ayağını basmayacaktır. İhtiram duygusunda bir an dur olmayacaktır. Öyleyse size ihtiram edecek, dinine saygılı olacak, mabedini mukaddes bilecek, milletine hürmet edecek, milletinin ikbali için koşacak duracak, neslin yetişmesini arzu ediyorsanız, bütün himmetinizle çocuklarınızın üzerine ininiz. Sokak sokak, mahfil mahfil onları takip ediniz. Üniversitelerde arkalarından gidiniz. Şirazeden çıkmışlar ise şayet okutmayınız. Üniversiteden alınız. Yarım cahil olsun ama dinsiz olmasın. Ama anarşist olmasın. Ama komünist olmasın. Adım adım takip ediniz. Liselerde onlara kanca atılmış ise, dinsiz kitapları okumaya başlamış iseler, din ve diyanetlerine sövüyor iseler, birbirlerine vuruyor iseler, birbirlerini öldürüyor iseler, onları tereddüt etmeden okuldan alıveriniz. Başka şekilde şeyler öğretiniz. Ama dinsiz ve imansız, vatansız, mukaddesatsız olmalarını imkan vermeyiniz. İşte bu kadar takip ediniz. Yoksa sizi de ağlatacak, sonra anasını da ağlatacak, vatanı da ağlatacak, milleti de ağlatacak. Ve burada çektiğiniz yetmiyor gibi, Cenab-ı Hak Mahkeme-i Kübra'da nezd-i uluhiyetinde gözünüzün önünde azap etmekle orada da sizi ağlatacak. Ve burada yaptığınızı ihmalin cezasını ağır ağır size zehir gibi yudumlatacaktır. Terbiye çok kolay hasıl olacak şey değildir. Terbiye uzun zaman isteyen, takip isteyen, fehrizde inkıta istemeyen bir husustur. Arada meydana gelen bir fütur, bütün planlarınızı alt üst edecektir. Dünyaya geldiği andan itibaren kemali hassasiyet ve titizlikle takip edecek. Bir an fütur getirmeden, gözünüzü kırpmadan sevdiğiniz evladınızın üzerinde meltem gibi titreyiverecektiniz. Ta yabancı rüzgarlar onun zülüflerini bozmasın. Gözünü ayarın, bakışları ayarın, aşkı girmesin. İçi mal ayağını şeylerle dolup taşmasın. Allah sevgisiyle meşgul bulunsun. İşte bunun için hassasiyet göstereceksiniz. Göstereceksiniz, dünyada da ukbada da sizi sevindirecek semeresini alacaksınız. Elâ inne ahsenel kelâmü ve eblâ'l nizam. Kelâmullâhil melikil azizil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلطفك آمين. İbadallah, Allah'ın kulları, ittekullâhe ve ati'ûh, Allah'tan çok korkun, Allah'a karşı saygılı olun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurbâ. Allah adaletle, dürüst yaşamakla, Kur'ani prensiplere uymakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, gördüğünü gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri bir yol içinde tek doğru yol olan, cennet yolu olan İslam'ı bulasınız. Emni eman içinde cennete dahil olasınız.